إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle kendi dinleriyle alay eden, kendi dinlerini bile alay konusu yapan, oyun ve eğlenceye dönüştüren kimseleri bırakmasını peygamberine emretmişti. Onlarla, onlar o durumdayken muhatap olmana gerek yok ey Resulüm. Kendi dinlerini bile alay konusu yapan, kendi dinlerine karşı bile lakayt olan, gayri ciddi olan kimseleri muhatap almana gerek yok. Onları yine Kur'an'la uyarmaya devam edeceksin. Tebliğ etmeye devam edeceksin ama onlar o halde iken muhatap almayacaksın. O durumlarını reddedecek, protesto edeceksin. Hakikatte bütün insanların dini İslam olması icap ettiğine göre onlar İslam'ı da bu şekilde eğlence konusu yapmışlar demektir. Nasıl ki bugün mesela bazı insanlar din dendiği zaman aklına bir takım menkıbeler gelmekte, bir takım hikayeleri din zannetmekte, dinin mesajını anlamaktansa hikayelerle uğraşmakta olduğu gibi, bir kısmı ilahileri, ezgileri şunu bunu din zannetmekte, dinin mesajına ağırlık vereceğine, bu gibi şeylerle kendini tatmin etmekte. İşte geçmişte de bu şekilde insanlar vardı ve Allah Azze ve Celle bunu dini eğlence ve oyun konusu yapmak olarak isimlendirmektedir. Demek ki dine ciddi bir mesele olarak bakmayanlar, dini menkıbelerden ibaret zannedenler, bir takım büyüklerin hayat hikayelerinden ibaret zannedenler, bir takım insanların kerametlerinden ibaret zannedenler, ya da bazı gecelerde okunan güzel sesli ilahilerden ibaret zannedenler, işte bunlar aslında dinlerin ciddiye almayan, kendileri de gayri ciddi, dinleri de gayri ciddi hale gelmiş olan kimselerdir. İşte bunlar, dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimselerdir. Dünya hayatını koymaları gereken yere koyamamışlar. Dünya hayatındaki nimetleri büyüttükçe büyütmüşler ve ahireti unutacak hale gelmiş olan kimselerdir. Kur'an'a göre dünya hayatının nimetleri önemli değildir ama dünya hayatının kendisi önemlidir. Allah Azze ve Celle dünya hayatının içinde bulunan o nimetleri meta'ul hayatin dünya olarak isimlendirir. Dünya hayatının basit geçimlikleri Allah katındadır asıl varılacak olan yer. Bu dünyada size verilmiş olan nimetler veya verilmemiş olanlar, bunların hepsi aslında sadece basit bir meta'dan ibarettir, bir geçimliktir o kadar. Asıl varacağınız yer ise ahirettir buyurulmak suretiyle Allah Azze ve Celle bu dünyayı koymamız gereken yere koymayı öğretiyor bize. Zaten kitabın geliş gayesi bu, peygamberin gönderiliş gayesi de budur. Her şeyi yerli yerine oturtmak, dünyayı yerli yerine oturtmak, nerede olması gerekiyorsa dünyayı oraya koymak, hayatı yerli yerine oturtmak, insanı yerli yerine oturtmak, her şeyi yerine oturtmak, Allah Azze ve Celle'ye nasıl bir bakışla bakılacak, peygambere nasıl bakılacak, hayata nasıl bakılacak, kainata nasıl bakılacak, insana ve insanlara nasıl bakılacak, işte gönderilen dinin zaten gayelerinden birisi de budur. Her şeyi yerli yerine oturtmak, adaletli bir bakış sağlamak. Allah Azze ve Celle'yi koyması gereken yere koyamayanlar, kulları Allah'ın üzerine çıkaranlar, Allah bir şey dediği halde kullar başka bir şey dediğinde, kulların dediğini yapıp da Allah'ın dediğini yapmayanlar, Allah'a koymaları gereken yere koyamamış olan zavallılardır. Hayata bakış da bu şekilde, dünya hayatına bakış. İslam'a göre dünya hayatı çok önemlidir. Çünkü bu dünya hayatının sonunda ya cennet var ya cehennem var. Bu yönüyle çok ciddi bir meseledir. Ama dünya hayatında verilmiş olan veya verilmemiş olan nimetlere gelince, onlar çok kıymetli değildirler İslam'a göre. Çünkü zaten dünya hayatının basit geçimliğinden ibarettirler. Ve zaten insan hakikatte bu dünya için yaratılmamış olduğuna göre, bu dünyada verilse de verilmese de çok önemsememesi icap eder. Bu şekilde bir bakış ile insan mutluluk elde etmiş olur aynı zamanda. Dünyanın en fakir adamı olsa bile dünya hayatındaki nimetleri basit gördüğü zaman mutlu olacaktır. Aksi halde birçok nimetler içerisinde olsa bile bir takım nimetlerden de mahrum olduğunda ondan dolayı mutsuz olacak ve neden şuyum yok, buyum yok diyecektir. Halbuki birçok nimetin içerisindedir ve o nimetlerin farkında bile olmadığından dolayı, başka nimetleri görünce o nimetleri de arzu ettiğinden dolayı ve nimetleri gözünde çok büyüttüğünden dolayı o nimetleri ele geçiremediği zaman da huzursuz olacak ve bunalımlar içerisinde yaşayacaktır. Neden falanların şunları var, bunları var, neden benim yok diyecek. Dünya hayatını koyması gereken yere koyamamış olanlar her zaman mutsuz olacaklardır. İntiharların da sebebi ondan ibarettir. Hakikatte intihar edenler dünyayı küçük gördüklerinden ya da dünyayı sevmediklerinden intihar etmezler. Hakikatte intihar edenler dünyayı büyük gördüklerinden, dünya nimetlerine taptıklarından ve o taptıkları dünya nimetlerini ele geçiremediklerinden dolayı bunalıma girmiş ve ölümü tercih etmişlerdir. Aslında İslam dünya nimetlerini koymamız gereken yere koymayı öğretirken yeryüzünde mutlu olmanın da çözümünü göstermiş olmaktadır. Demek ki mutluluğun da çaresi buradadır. Her şeyi yerli yerine koyan insan mutlu olur. Ama onu gözünde çok büyüten, onu elde edemediği zaman mutsuz olacak ve sonunda da bu intiharla sonuçlanabilecektir. İşte Allah Azze ve Celle dünya hayatının onları aldattığını ifade ediyor. Dünya hayatının kendisini aldatmış olduğu o kimseleri bırak ey Resulüm. Onlara yine belki içlerinden bazıları nasihat alırlar diye Kur'an'la öğüt vermeye devam et. Hikayelerle değil Kur'an'la öğüt vermeye devam et onlara. Kur'an'ın mesajını iletmeye çalış onlara. Dünyanın ne olduğunu, Allah katında dünyanın ne olduğunu anlatmaya çalış onlara. Ve işte Allah Azze ve Celle dünyayı nereye koymamız gerektiğini öğretiyor bize. Dünyanın bizi aldatmaması gerektiğini öğretiyor. Birçok insanı bugüne kadar dünya aldatmadı mı?
Hazreti Adem'in evladından 1000 tanesinden 999 tanesinin cehennemlik olacağı rivayetlerde ifade olunuyor. Bu kadar insanın cehennemlik olmasının sebebi dünya sevgisi değil de nedir? Hatta ümmet-i Muhammed'in bugün bu hale gelmesinde dünya sevgisi en önemli sebep değil midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki bir zaman gelecek ümmetimin üzerine saldıracaklar. Her taraftan başka milletler üzerinize saldıracaklar. Yemeğe saldırır gibi saldıracaklar. Sofraya saldırır gibi üzerinize saldırıp sizi yiyecekler. Neden ya Resulallah, o gün sayımız azalacak mı? İleride sayımız az olacak da ondan dolayı bizden korkmayacaklar mı? Hayır dedi Allah Resulü. Tam tersine, o gün sayınız çok olacak, çekirgeler kadar çok olacaksınız. Bugünkü gibi 1 milyar mı 1,5 milyar mı diyorlar. O kadar çok olacaksınız. Çekirgeler kadar çok olacaksınız ama dünyada bir kıymeti harbiyeniz kalmayacak. Selin üzerindeki köpük gibi olacaksınız. Çerçöp gibi olacaksınız. Dünya milletleri arasında kıymetiniz kalmayacak. Neden ya Resulallah? Çünkü kalbinizde vehn olacak buyurdu. O nedir dediler? Kerahiyetül mevt ve hubbü dünya dedi. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi kalbinizde var olacak. İşte o ikisi kalbinize girdiği zaman, o zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Dünyayı koymanız gereken yere koyamadığınız asırlar yani geldiğinde, işte o zaman dünyanızı da kaybedeceksiniz demek istiyordu. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sünneti buydu. Bu bir sünnetullah. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Zaten her zaman aynı olmasaydı sünnetullah denmezdi. Allah'ın kanununda bir değişiklik olmaz. Sünnetullah'ta bir değişiklik söz konusu olmaz. İşte dün öyle ise bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Her ne zaman müminler dünyayı koymaları gereken yere koyamamışlarsa, dünya hayatı onları aldatmış ise, dinlerini oyun ve eğlenceye dönüştürmüşlerse, güzel sesle okunulan ilahilere çevirdilerse dinlerini, bir takım komik şeylerle dinlerini o şekilde ele alıyorlarsa, ciddi bir meseleyi gayri ciddi bir şekilde konuşuyorlarsa, düşünmüyorlar üzerinde, kafa yormuyorlarsa, işte o zaman dünya hayatı onları aldatmış demektir. Para meselesini konuşurken gayet ciddi ciddi konuşanlar, hatta yeri gelir birbirlerine kurşun sıkanlar, para için akrabalarını defterden silenler, fakat bir gün gelir kendilerine ciddi bir mesele anlatılır. Allah Azze ve Celle'nin bu davayı neden gönderdiği, bu dini neden gönderdiği kendisine anlatılır ve o meseleye ciddi bir şekilde bakmaz. Halbuki dün para mevzuu konuşulurken gayet ciddiydi. Öfkeleniyordu, para için kızıyordu, para kazandığı zaman seviniyordu. Onun gözünde o mesele gayet ciddi bir meseleydi. Halbuki ondan çok daha ciddi bir mesele olan ahiret mevzuu gündeme geldiği zaman başka lafları ortaya atanlar ve o konuyu konuşmak istemeyenler, o meseleye gayri ciddi bir şekilde yaklaşanlar, yanında böyle bir mevzu açıldığı zaman hemen işi komediye dönüştürenler, bir takım komik lafları ortaya atarak konuyu sulandıranlar, onlar işte dinlerini, ciddiyetini anlamamış olan, dünya hayatını kendi dünya hayatını gözünde çok büyütmüş, onu ciddi olarak konuşmuş, onu ciddi olarak düşünmüş ama ahiret mevzunu ise ciddi olarak düşünmemiş olan zavallılardır. Bir taraftan laf açıldığı zaman dünya boştur der. Bir taraftan hepimiz öleceğiz der. Hakikat olan bu lafları söylerken aslında ciddi ciddi bunları söylemez. Eğer ciddi ciddi söyleseydi hayatını değiştirecekti. Hayatını değiştirmez. Dolayısıyla o mevzuda da ciddi değil demektir. Kendi söylediği meselelerde de ciddi değildir. İşte Allah Azze ve Celle insanları ciddiyete davet ediyor. Dinlerini laibe lehve dönüştürmüş olanlar, oyun ve eğlenceye dönüştürenler, Allah Azze ve Celle onları ciddiyete davet etmektedir. Allah ciddidir, Allah'ın dini ciddidir, Allah'ın davası ciddidir. Cennet de ciddidir, cehennem de ciddidir. Bu ciddi meseleyi sanki gayri ciddi bir mesele ele alır gibi ele alanlar, İşte onlar Allah Azze ve Celle'nin hidayet nasip etmeyeceği kimselerdir. Allah hidayeti kimlere nasip eder? Meseleyi ciddi olarak ele alanlara nasip eder. Kendisine birisi bir dava anlattığı zaman, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor dediği zaman, meseleyi ciddi bir şekilde ele alıp üzerinde kafa yoranlar, ciddi adamların hakkıdır ciddi olan dine ulaşabilmek. Hak ve hakikat ciddi bir meseledir. Ciddi olmayanların hakka hakikate ulaşması mümkün değildir. İlgisiz adamlara Allah'ın hidayet nasip etmesi mümkün değildir. Ciddi bir meseleyi gayri ciddi olarak ele alanlara Allah Azze ve Celle'nin doğru yolu göstermesi beklenemez. Ve neden bana doğru yolu göstermedin dese yarın kul, Allah Azze ve Celle'nin cevabı hazırdır. Çünkü sen meseleyi ciddi olarak ele almıyordun. Sana peygamber gönderdim. Sana cenneti söyledi, cehennemi haber etti ama sen meseleyi ciddi olarak ele almadın. İşte ben de ciddi olmayanlara hidayet nasip etmedim. İlgisiz olanlara, bütün ilgi alanı dünyadan ibaret olanlara Allah Azze ve Celle'nin hidayet nasip etmesi mümkün değil. Neden hidayet nasip etsin ki? Meseleye ilgi duymayanlara Allah hidayet vermek zorunda mıdır? Kulun meseleye ciddi olarak bakması onun kulluğunun gereklerindendir. Mecburdur, madem ki kuldur, yeryüzünde Allah'ın dünyasında yaşamaktadır. Madem ki Allah'ın verdiği bedeni kullanmakta, madem ki Allah'ın verdiği rızıkları yemektedir. O halde Allah'ın kelamına ciddi olarak bakmak zorundadır. Madem ki o kelama ciddi olarak bakmıyor, o halde Allah Azze ve Celle de kendisine hidayet nasip etmeyecektir. İşte ondan dolayıdır ki ilgisiz olanlar hiçbir zaman imana ulaşamamışlardır ve ulaşamayacaklardır. İlgi alanını değiştirmiş, fıtratını bozmuş, başka şeylere karşı ilgi duyan, karşı cinse karşı ilgi duyan, mala karşı ilgi duyan, makama karşı ilgi duyanlar, en önemli meseleye karşı ilgi duymayanlar, sanki Allah Azze ve Celle bu dünyayı oyun olsun diye yaratmış gibi düşünenler, Allah'ı oyuncu makamına indirenler, sanki Allah Azze ve Celle oyun oynamaktadır, sanki Allah bir çocuktur da oyun oynuyor, meseleye böyle bakanlar, ciddi bir şekilde düşünmeyenler, bu dünyaya sanki boşu boşuna gelmiş gibi bakanlar, yiyecek, içecek ve sonra ölüp gidecekmiş gibi düşünenler, işte onlara hidayet nasip edilmeyecektir. İşte Allah Azze ve Celle böyle olanları bana bırak ey Resulüm buyurur. Meseleye ciddi olarak bakmayanlara ben hidayet vermeyeceğim, sen onları bana bırak. Sen yine de herkesin ne olduğunu bilemediğinden dolayı Kur'an'la öğüt vermeye devam edeceksin. Ama onların içinden anlamak istemeyenler öyle devam edecekler, üzülmeyeceksin. Sen de senin gibi olan İslam davetçileri de üzülmeyecekler. Çünkü onlar ilgisiz kimselerdirler. İlgisiz kimselerin ilgisizliğinden dolayı üzülmenize gerek yok. İşte Allah Azze ve Celle dünya hayatının ne olduğunu, dünya nimetlerinin ne olduğunu, insanların ekseriyetle bunu anlamadığını ve dünya nimetlerine aldanıp gittiklerini ifade eder. Bu şekilde olanlara da hidayet verilmeyeceğini ifade eder. Böyle olanların kıyamet gününde onlara kaynar sudan bir içeceğin verileceği bildirilmiştir. Lahum şarabun min hamim. Onlara bir şarap var ama öyle bildiğiniz şaraplardan değil. Bildiğiniz içeceklerden değil, onlara verilecek olan o şarap hamimdendir, kaynar sudan verilecektir onlara. Midelerini parçalayacak, boğazlarını parçalayacak olan kaynar su içirilecekler. Onlar ehli cennetten isteyecekler. Allah'ın size vermiş olduğu soğuk sudan versenize, Allah'ın size verdiği nimetlerden, yiyeceklerden bize de versenize, hayır deyin, hayır denilecek. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah o dediklerinizi kafirlere haram kılmıştır. Hiçbir zaman onlar ondan tadamayacaklar. Onların şarabı hamimden olacak, soğuk sudan değil. Onların yiyecekleri zakkumdan olacak, cennet nimetlerinden değil. Onların yiyecekleri irinden olacak, kendi irinlerin içecekler, yiyecekler, başka bir şey verilmeyecek onlara. Allah Azze ve Celle öyle bir sonuçtan hepimizi muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bunu ifade ettikten sonra buyurur ki: قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَدُرُّنَا. De ki onlara ey Resulüm, Allah'tan başkasından mı isteyeceğiz? Allah'tan başkasına mı dua edeceğiz? Hiçbir fayda, bize fayda veremeyecek olan, zarar veremeyecek olan şeylere mi dua edeceğiz? Allah'tan başkasının fayda vermesi, zarar vermesi mümkün değil. Zarar ve fayda veremeyen ise ilah sayılamaz. Madem ki ilah değildir, o halde ondan istenilemez. Demek ki Allah'ın dışında hiçbir kimseden bir şey istemek caiz olamaz. Gayipten bir şey istemek, kabirde yatan bir evliyadan, evliyaullah'tan birinden bir şey istemek, yahut da yanınızda olmayan, uzakta olan, gayipte olan bir zattan bir şey istemek, ister hayatta olsun, ister ölmüş olsun, Allah Azze ve Celle Allah'ın dışında hiç kimseden bir şey istenilmemesini emrettiği halde, her gün Fatiha'da, namazda 40 defa Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn dediğimiz halde, ya Rabbi yalnız sana ibadet edeceğiz ve yalnız senden isteyeceğiz, böyle söylediğimiz halde Allah'ın dışında başkalarından yardım isteyenler, kabirde yatan evliyaullah'tan yardım isteyenler, yahut da gayipte olan veliyullah'tan yardım isteyenler, acaba veli midir değil midir o da tartışılır ama hakikaten veli ise bile, veli olsa bile yine de Allah'tan yardım istenilmekle emrolunmuşuz. Allah Azze ve Celle bizim duamızı işitmiyor mu ki ondan başkasından isteyeceğiz? Günahkar olanların Allah ellerini açmaya hakkı yok mudur ki Allah'tan istemeyecekler de güya günahsız zannettikleri evliyadan isteyecekler, böyle bir şey İslam itikadına terstir. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Sana kullarım benden soracak olurlarsa de ki ben onlara yakınım. Uzak değilim ben onlara. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي زَدَعَنْ. Bana dua ettikleri zaman, bana dua edecek olursa o dâiler, ben onların dualarına icabet ederim. Madem ki ben onların dualarını çevirmem, icabet ederim. Madem ki sen günahkarsın deyip de sen onun duasını reddetmiyorum. Madem ki dualarına icabet ediyorum, o halde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. O halde bana icabet etsinler, dua etsinler ve iman etsinler. Ta ki adam sınıfına girsinler de reşit olsunlar. Bu şekilde olgunlaşmış olsunlar, çocukluktan, cahillikten kurtulmuş olsunlar. Allah'tan başkasından istemekten kurtulmuş olsunlar. İşte Allah Azze ve Celle burada da Peygamberimize hitaben böyle söylemesini emrediyor. De ki biz Allah'tan başkasından mı isteyeceğiz, ona mı dua edeceğiz? Peygamberimiz buyuruyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür buyuruyor. Madem ki ibadet İyyâke na'budu ayetine göre Allah'a yapılır, Allah'tan başkasına yapılmaz, o halde dua da ibadet olduğuna göre sadece Allah'a yapılabilir. Bize zarar veremeyecek, fayda veremeyecek olanlara duanın maksadı ne ola ki? Allah duymuyor mu ki? Yahut da Allah Azze ve Celle sadece evliyanın duasını mı kabul ediyor ki? Onlara dua edilecek de onlar da bizim duamızı Allah'a ulaştıracaklar. Böyle bir şey naslarda nakledilmiş değil. Ne Kur'an'da ne sünnette böyle bir şey nakledilmiş değil. Sadece Allah'tan istenilecek, sadece Allah'a dua edilecek. Ama bazen salih amellerimizi vesile kılmak yahut da peygamberler gibi bazı insanları vesile kılmak caiz görülmüştür. Allah Azze ve Celle kendi salih amellerimiz ile Allah'a yalvarmamızı caiz kılmıştır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun caiz olduğunu sahih bir hadiste ifade ediyor. Mağaraya sığınmış olan üç kişiden bahsediliyor. O üç kişi kendi salih amellerini söylemek suretiyle mağaranın kapısını kapatan o dev gibi kayadan kurtulmuşlardı. Hadis uzundur, tafsilatına girmek istemiyorum. Ondan dolayı o hadisin işaretiyle anlaşılıyor ki salih amelleri, tevessül etmek, salih amellerle tevessül demek caizdir. Ya Rabbi filan amelim hürmetine, sen rızan için yapmış olduğum, tam bir ihlasla yapmış olduğum filan amelim hürmetine beni şu beladan kurtar demek, o şekilde Allah'a dua etmek caiz görülmüştür. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya da diğer peygamberler ya da evliyaullah ile onların hürmetine demek suretiyle ama Allah'tan istemek şartıyla, ya Rabbi demek şartıyla, senden istiyorum ey Rabbim demek şartıyla o şekilde tevessülde bulunmak caiz görülmüştür. Bunlarla ilgili deliller mevcuttur. Mevzumuzun uzamaması için ben o delillere girmeyeceğim. Hepsi hakkında hadisler var. Demek ki gerek salih ameller ile tevessül, gerekse bir peygamber yahut da bir salih insan ile, öyle zannedilen bir insan ile tevessül caizdir ama bunların caiz olabilmesi Allah'tan istemekle mümkündür. Yine eller Allah'a kalkacak ve ya Rabbi denilecek filan amelim hürmetine, ya Rabbi filan peygamber hürmetine, o şekilde ancak caiz olabilir. Yoksa ey falan zat şu işimi hallet gibi, ya da mesela ya Abdülkadir Geylani Hazretleri şu işimi hallet gibi, ya da ey filan kabrin sahibi benim şu duamı Allah'a ilet gibi bir takım dualar doğru görülemez. İşte Allah Azze ve Celle burada ona o noktaya işaret ediyor. Size hiçbir zarar veremeyecek, fayda veremeyecek olanlara dua etmeyeceksiniz. Ey Resulüm onlara öyle söyle. Biz bize fayda veremeyecek, bizim gibi kul olan, aciz olanlara mı dua edeceğiz? Bizden bunu mu bekliyorsunuz? Onlara mı, onlardan mı isteyeceğiz? Mesela Avrupa'dan mı doğru yolu isteyeceğiz? Onu istemek, dua her türlü istemek için kullanılabilir. Bugün mesela insanlar Avrupa'dan istemiyorlar mı? Doğru yolu bulmayı, doğru medeniyeti onlardan istemiyorlar mı? Halbuki Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Sadece Allah'tan isteyeceksiniz. Hem kendiniz için bir şey isterken, hem de ümmetiniz için bir şey isterken, milletiniz için bir şey isterken daima Allah'tan isteyeceksiniz. Hem maddi bir şey isterken hem de manevi bir şey isterken, hidayet yolunu görmek isterken de Allah'tan isteyeceksiniz. Başkalarına müracaatta bulunmayacaksınız. Allah Azze ve Celle size kitabını göndermemiş mi ki siz başka kriterlerin peşinden koşuyor? Allah size medeniyetin yolunu göndermemiş mi ki siz Avrupa medeniyetinin izinden gitmek istiyor? Onlardan istiyorsunuz doğru yolu. Onlarda arıyorsunuz doğruluğu. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. De ki onlara ey Resulüm, hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağız. Biz bize fayda veremeyen, zarar veremeyen, Allah gibi doğruları bilemeyen ve hiçbir zaman gaybı bilemeyen, insanı tanıyamayanlardan istemeyeceğiz. İnsanı tanımadığı halde insana kanun koyan, medeniyet yolu çizen, onlardan hiçbir zaman biz doğruları istemeyeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitap varken, Allah varken neden onlardan doğruları isteyelim ki? Onlar doğruları biliyorlar mı ki biz onlardan doğru isteyeceğiz? Onlar mı yaratmış ki dünyayı ve hayatı, insanı onlar mı yaratmış ki insan Allah'tan daha mı iyi tanıyorlar ki biz onlardan isteyeceğiz? İşte de ki onlara biz Allah'tan başkasından istemeyeceğiz. Ve nuraddu ala akabina ba'da iz hadana Allah. Ve bir de onlara şunu söyle: Allah bize hidayet ettikten sonra, bize kitabını gönderdikten sonra, medeniyetin, insanlığın yolunu, hem cennetin hem de dünyada saadetin yolunu bize gösterdikten sonra, biz gidip de hala ökçelerimizin üzerinde gerisin geriye dönüp başka medeniyetlerin izinden mi gideceğiz? Demek Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre geriye dönüş cahiliye hayatına dönüştür. Demek ki Kur'an'a göre geriye dönüş sayılmaktadır cahiliye hayatına dönmek istemek. Allah bize hidayet ettikten sonra biz nasıl olur da ökçelerimizin üzerinde gerisin geriye döneriz? Böyle bir şey yapmayacağız de ey Resulüm. Bu sözü bütün insanlara ilan et. Böyle bir şey mümkün değil ey kafirler. Hiçbir zaman ökçelerimizin üzerinde gerisin geriye dönmeyeceğiz. Hiçbir zaman Allah'ın medeniyetini bırakıp da sizin medeniyetinize dönmeyeceğiz. Demek ki Kur'an'a göre dönmek, geriye dönmek, irtica yani, geriye dönüş. Demek ki gericilik Kur'an'a göre cahiliye hayatına dönüş demektir. Demek ki irtica denilen şey Kur'an'ın tabirine göre cahiliye hayatına dönmeye kullanılır. Demek ki o kelimeyi onlar için kullanmak uygundur. Onlar her ne kadar Hazreti Peygamber'e verilen kitaba dönmeye, Hazreti Peygamber'in dönemine dönmeye, asr-ı saadete dönmeye irtica diyorlarsa da, geriye dönmek olarak ifade ediyorlarsa da, Kur'an'ın bakışı öyle değil. Kur'an geriye dönmek ve irtica olarak eski cahiliye hayatına dönmeyi ifade eder. Eski cahiliye hayatına dönmek isteyenleri bize anlatır. Ve de ki onlara ey Resulüm, böyle bir şey biz asla yapmayacağız. Biz bize zarar ve fayda veremeyenlerin dua etmeyeceğimiz, onlardan hidayet yolunu istemeyeceğimiz gibi aynı zamanda Allah bize hidayeti gösterdikten sonra ökçelerimizin üzerinde gerisin geriye de dönmeyeceğiz. Hiçbir zaman Batı medeniyetini medeniyet olarak görme gafletine düşmeyeceğiz. İşte onlara bunu söylem. De ki onlara ve nureddu ala akabina ba'de iz hedanallah. Bu şekilde hidayeti Allah bize verdikten sonra yeniden ökçelerinin üzerinde gerisin geriye dönenler gibi olmayacağız. Kellez istehvethu şeyatinu fil ard hayran. Tıpkı şu insan gibi ki şeytanlar onu saptırdılar. Yeryüzünde gezerken, yeryüzünde bir çölde onu yapayalnız bırakıverdiler. Onu bir istikamete davet ettiler. Şeytanlar, ama cinlerden olan şeytanlar, ama iki ayaklı şeytanlar. O insan doğru yolda giderken onu başka bir istikamete davet ettiler. Nasıl ki bu ümmet doğru istikamette giderken bu ümmeti başka istikametlere davet edenler olmadı mı? Bu ümmetin batıcı olmasını sağlamaya çalışmadılar mı? Bu ümmet dünyada süper güç iken onları oradan alıp aşağılara indirebilmek, gücü ve saltanatı ellerine geçirebilmek için bu ümmeti başka yollara davet etmediler mi? İşte Allah Azze ve Celle öyle olan çalışmalardan bize bahsediyor. Bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Sakın ha sakın şeytanların aldattığı, saptırdığı, doğru yolda giderken şeytanlar tarafından saptırılmış kimseler gibi olmayın. Hidayet kendisine gösterildiği halde hidayeti bırakıp ökçesi üzerinde gerisin geriye dönen, şeytanların saptırdığı ve yeryüzünde çöllerde şaşkın bir şekilde terk ettiği, ne yapacağını bilemez bir hale gelmiş olan bir insan veya bir toplum gibi olmayın. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda atina. Onun o sapmış olan, şaşırmış olan, dünyada ne yapacağını bilemez, çöllerde ne yapacağını bilemez bir vaziyette kalmış olan o kimsenin arkadaşları var halbuki. Kendisini hakka davet eden, hidayete davet eden arkadaşları var. Gel bize diyorlar ona, gel bize, katıl bize diyorlar kendisine. Fakat o onlara katılmıyor. Doğru istikamette giderken kendisini yanlış istikamete davet edenler. Ve sonra o da onların peşine düşer. Ve onu o yanlış istikametten kurtarmak isteyen arkadaşları vardır halbuki. Etrafında bir cemaati, bir arkadaş topluluğu vardır halbuki. Allah Azze ve Celle bu şekilde her müminin bir topluluğun içerisinde, bir cemaatin içerisinde olması gerektiğini ifade eder. Tek başına cenneti kazanmak meşkuktur, şüphelidir ve zordur. Tek başına cenneti kazanmak zor meseledir. Cenneti kazanmış olsa bile yüksek mertebeleri kazanması neredeyse mümkün değildir. Ve yapması gereken vazifelerin yerine getirebilmesi tek başına yaşayanlar için mümkün değildir. İşte burada Kur'an o noktaya da işaret eder. Lehu eshab. Arkadaşları vardır kendisinin. Bir cemaat içerisindedir ve kendisine yapma etme derler. Şeytana uyma, gel aramıza geri dön derler.
Fakat o onlara uymaz ve o yola girmiştir. Şeytan kendisini saptırmıştır ve nefsine uymayı tercih etmiştir. İşte o kimse gibi biz böyle mi olacağız de ey Resulüm? Öyle bir kimse ki Allah Azze ve Celle kendisine hidayet yolunu göstermiş. Fakat o daha sonrasında şeytanların saptırmasıyla çölde kalmış, yolun ortasında kalmış, nereye gideceğini bilemez bir vaziyette kalmış. O öyle olan insanlar gibi mi olacağız? Ey Resulüm, sen onları bu şekilde ikaz et ve doğru yolda giden, doğru istikamette giden bir topluluğun içinde olanların, istikametlerini tutturmuş olanların artık o topluluktan ayrılmaması gerektiğini ilan et onlara. Madem ki doğru bir istikamette gidiyor, artık onlardan ayrılmamalı. Ayrılacak olur da ayağa kayacak olursa, bu davada giderken dökülenlerden olacak olursa, demek arkadaşlarına düşen vazife de onu uyarmaktır. Gel aramıza tekrar dön, hata etme demektir. Demek ki Allah Azze ve Celle böyle bir ahlak sahibi olunması gerektiğini ifade ediyor. Demek ki kardeşlik de bunu gerektiriyor. Demek ki kardeş olanlar, cemaat olanlar birbirlerinin ayağa kaydığı zaman onu tutmalı. Onun ayağa kaydığında tutmalı ve gel aramıza geri dön demeli. Onu yalnız bırakmamalı. Madem ki ayağa kaymıştır, şeytana karşı ona yardımcı olmalı. Bu davada dökülen insanların dökülmelerinin birçok sebepleri vardır ama onlardan en önemlisi iki tanedir denilebilir. İşte o sebepler var olduğu zaman insan mutlaka dökülecektir. Çok uzun süre dayanamayacaktır. Bu dünya köprüsünde giderken altımız uçurum. Bu köprü üzerinde giderken bir gün bir yerde ayağa kayacak ve düşecektir. İster köprünün ilk metrelerinde, ister ortasında, isterse sona varmadan az evvel olsun ne fark eder? Düşmüş olduktan sonra ne fark eder? İster 20 yaşında ayağa kaymış düşmüş, ister 50 yaşında ayağa kaymış düşmüş, ister 70-80 yaşına geldiği zaman ayağa kayıp düşmüş. Ne fark eder ki? İşte o uçuruma düşmüştür bir defa. Dolayısıyla farkı yoktur artık. Onun için hiçbir şekilde düşmemek zorundayız. Ne köprünün başında, ne ortasında, ne de sona varmadan. Hiçbir yerinde düşmemek ve köprüden karşıya geçmek zorundayız. İşte öyle bir iman, öyle bir iman, hakiki iman hasıl olmadan insanın köprüden geçebilmesi mümkün değildir. Dökülenlerin dökülmesinde en önemli sebep budur. Hakiki imanla iman etmeden iman yoluna girmiş olmak. Böyle olanlar bu yolda uzun süre dayanamayacaklardır. Allah'ı sevmeden Allahçı olanlar, Allah'ı sevmeden, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaşmadan Allah taraftarı olanların bu yolda uzun süre dayanabilmesi mümkün değil. Bu yol 100 metre koşucularının yolu değil. Biz maraton koşuyoruz. 40 kilometrelik maraton koşuyoruz. Bu köprü 40 kilometrelik bir köprü gibi. Bunun sonuna kadar gidebilmek lazım. Dökülmeden sonuna kadar gidebilmek lazım. Bunun da mümkün olabilmesi Allah'ı tanımak ve sevmekle mümkündür. Allah'ı tanımadan Allah'ı sevmek mümkün değil. Allah'ı sevmeden bu yolda uzun süre dayanabilmek mümkün değil. Çocukluğundan yaşlılığına kadar bu yolda ilerlemek ve bir gün uzaklaşmadan, bir fetret dönemine girmeden, bir karanlık ara döneme düşmeden sonuna kadar devam edebilmek mümkün olmaz. İşte onun içindir ki yapılması gereken hakiki imana ulaşmak, marifetullah ve muhabbetullah'a ulaşarak bu yola girmek. Aksi halde Allah'ın yolunda zorluklar vardır. O zorluklarla karşılaşıldığında insanın dayanabilmesi mümkün olmayacaktır. Nadirattan böyle hakiki imana ulaşmış olan ama yine de dökülenler yok mudur? Olabilir, onların da dökülmesinin sebebi ikinci sebeptir. O ikinci sebep de iman-ı hakikiye ulaşmış olsa bile Eğer daima benzin almıyor ise mutlaka bir gün benzini bitecektir. İşte sebep odur. Hakiki imana ulaşmış olsa bile daima benzin almaya ihtiyaç var. Depomuz dolu değil. Hiçbirimiz mükemmel bir eğitimden geçmedik. Hiçbirimizin ne babası alim ne anası ne de güzel bir ortamda yetiştik. Haramların içerisinde yetiştik. Depomuz benzinle dolu değil. Durum bu olduğu halde sanki deposu benzinle doluymuş gibi kendine güvenenler. Yazıklar olsun. Hiçbir zaman ayağım kaymaz diye kendine güvenen ve ferdi olarak kalmayı tercih edenler. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam bile ferdi kalmak istemedi. Men ensari ilallah dedi. Kimdir bana yardım edecek olanlar Allah yolunda bir cemaat olmak istedi. Bir ensarının olmasını istedi, yalnız kalmak istemedi. Benzin almak zorunda olduğu halde benzin almayanlar, sanki deposu doluymuş gibi düşünenler, halbuki depomuz dolu değil. Hatta belki deposunda hiç benzin olmayanlarımız çok fazla. Ama deposu dolu olmuş olsaydı bile yine de o benzin bitmez mi? Her gördüğümüz benzinlikte benzin almak zorundayız. Her kitap okumak benzindir. Kur'an okumak benzindir. Sohbetlere katılmak benzindir. Allah'ı zikretmek benzindir. Tefekkür etmek, kainat üzerinde kafa yormak benzindir. Benzin almayanlar depoları dolu değildir ama dolu olsaydı bile yine de benzinleri bitecekti. İşte dökülmelerin en önemli iki sebebi bu. İşte Kur'an böyle olmamamız için bizi ikaz ediyor. Gerisin geriye dönenlerden bahsediyor bize. Böyle mi olalım de onlara ey Resulüm? Bize fayda veya zarar vermeyenlere mi dua edeceğiz? Bize fayda zarar vermeyenlere mi onlardan mı isteyeceğiz? Ve ökçelerimizin üzerinde gerisin geriye mi döneceğiz? Davayı Allah'ın davasını anladıktan sonra, her şeyi meseleleri çözdükten sonra, Allah bize hidayeti nasip ettikten sonra dökülenlerden mi olacağız? Şeytanın saptırdığı, bir kenara çektiği, cemaatten kopardığı ve sonra yapayalnız çöllerde hayran içerisinde şaşkın bir şekilde bıraktığı kimselerden mi olacağız? İşte Allah Azze ve Celle o mevzu üzerinde müminleri ikaz ediyor. Lahu ashabun yed'unehu ilel huda'tina. Halbuki onun arkadaşları vardı. Kendisini davet ediyorlardı Hakk'a. Gel bize diyorlardı. Gel yeniden dön aramıza. Şeytana uyma diye onu ikaz edecek arkadaşları vardı. Demek ki yalnız değildi. Fakat yine de o onların sözüne kulak vermez. Nefsinin sesine kulak verir. Hakikatte insan şeytana uymaz. Nefsine uyar. Şeytana uyacak olsaydı neden mesela şeytan kendisine şu damdan aşağı atla dediği zaman neden atlamıyor? Demek hakikatte insan nefsine uyuyor. Şeytanın dediği şey nefsine hoş geliyorsa ona itaat ediyor. Nefsine hoş gelmiyorsa şeytana da itaat etmiyor. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi hakikatte insanlar nefislerine taparlar. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur buyurmuştu. Hakikatte insanoğlu nefsine tapar, şeytana da değil. Hatta reislerine de itaat etmez. Aslında o nefsine itaat eder. O yüzden kıyamet gününde şeytanı suçlasalar da, kıyamet gününde onları saptıran reislerini suçlasalar da, onlar da kendilerini savunacaklar. Hayır ya Rabbi diyecekler. Biz bunları zorlamadık. Bizim bunları zorlayabilecek bir gücümüz de yoktu. Ama aslında onların işine geliyordu. Biz onları batıla davet ediyorduk. Onları nefislerine hoş gelen bir hayata davet ettiğimiz için bize uyuyorlardı. Yoksa hakikatte onlar bize de uymuyorlardı ey Rabbimiz. Onların sapmasından bizatihi kendileri sorumludurlar. Bu şekilde arkadaşları, kendisini Hakk'a davet eden arkadaşları olduğu halde nefsine ittiba eden, şeytana ittiba edenlerden Kur'an bize bahsediyor. Kul inne hudallahi huvel hudem. De ki ey Resulüm, hidayet sadece Allah'ın hidayetidir. Hidayetin ta kendisi Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın hidayeti dışında bir hidayet arayanlar onu bulamayacaklar. Çünkü insanlar insanları tanıyamazlar. Allah'ın medeniyeti dışında medeniyet arayanlar insana uygun bir medeniyet kuramadılar ve bulamadılar ve bulamayacaklar. Allah'ın medeniyeti dışında bir medeniyetin olabilmesi mümkün değil. Neden? Çünkü insanı tanımak lazım. Medeniyet kurabilmek, medeniyetin kriterlerini vaz edebilmek için insanı tanımak lazım. Halbuki insanı tanımak insan için mümkün değil. Çünkü insanın nefsi var, ruhu var. Bunları laboratuvara sokup da orada incelemek, üzerinde tahliller yapmak mümkün değil. Ondan dolayıdır ki insan kendisini tanıyamıyor. İnsan madde üzerinde hakimiyet sağlayabiliyor. Demire, alüminyuma, bakıra şekil veriyor. İcatlar yapıyor, uçaklar yapıyor, gemiler yapıyor, telefonlar yapıyor. Fakat insan ruhuna hakim olamıyor. İnsanı tanıyamıyor. Çünkü insanı tanımak, öyle bir ilim insana verilmemiştir. Ruh hakkında insana bilgi verilmemiştir. Hakikatte bütün meselelerde insana az ilim verilmiştir. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurur ki inne aleyna lel huda, hidayeti göstermek bizim üzerimize vazifedir. Sizin üzerinize vazife değil yani. İnsanların üzerine vazife değil. Hiç kimsenin böyle bir haddi yok, hakkı yok. Kendisi bir kul olduğu halde kullara doğru yol gösterme yetkisi yok. Gelin benim koyduğum kriterlere göre yaşayın deme yetkisi yok. Kullara kulluk etmek demektir bu. Allah'ın makamını insanlara vermek demektir bu. Allah'ın yetkisini insanlara vermek demektir bu. Halbuki insanların böyle bir yetkisi yok. Ve alallahi kastu sebil buyurur Kur'an. Yolu doğrultmak, doğru yolu insanlara göstermek Allah'ın üzerine vazifedir buyurur. İşte burada da aynı manada hidayet Allah'ın hidayetidir. Onun dışında bir hidayet insanlar için yoktur ve olamaz. Çünkü insan insanı tanıyamaz ve insana uygun bir medeniyet meydana getiremez. Madde üzerinde hakim olunca şımaran insanoğlu, insan üzerinde de hakimiyet kurabileceğini zannetti. Bilimde ilerleyince yeryüzünde bilimle artık insana yön verebileceğini zannetti. Asır bilim asrıdır dedi. Madem ki bilim asrında yaşıyoruz artık Allah'a ihtiyacımız kalmadı zannetti. Halbuki insanın vahye ihtiyacı daima var olmuştur. İnsan daima vahye muhtaçtır. Çünkü insan insanı tanıyamaz. Dediğim gibi insanın nefsini insanın tanıması mümkün değil. Ruhu insanın tanıması, keşfetmesi mümkün değil. Bütün insan üzerinde çalışan bilim adamları insanın bir meçhul olduğunu, her insanın ayrı bir alem olduğunu ifade ediyor. Madem ki her insan ayrı bir alemdir, o halde bu kadar alemleri bilecek ve bu alemlere hepsine uygun insani kriterleri koyabilecek bir zatın o medeniyetin yolunu göstermesi icap eder. Bütün ihtiyaçlarımızı düşünmüş olan Allah'ım, vücudumuzun bütün ihtiyaçlarını, gözümüz güzel şey görmek ister onu bile düşündü, midemiz güzel yiyecekler ister onu düşündü, A vitamininden Z vitaminine kadar ne kadar ihtiyaç varsa, kulağımız güzel ses duymak ister onu düşündü, dilimiz güzel şey tatmak ister onu düşündü, her şeyimizi düşündü. İnsanın maddi yönünü düşündü de insanı hayvandan daha, insanı hayvandan ayıran, üstün varlık yapan o manevi dünyasını düşünmemiş olması, insanı hidayete götürmemiş olması, o yolu göstermemiş olması mümkün müdür? Basit şeylerini düşünmüş de en önemli ihtiyacı olan medeni olma, insan olma, hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yolunu göstermemiş olması mümkün müdür? Mümkün değil. O halde madem ki göstermiştir, madem ki kitap bunun için, madem peygamber bunun için gönderilmiş, o halde Medeniyetin yolunu Allah'tan ve Resulünden almalı insanlar. Aksi halde huzur bulamayacaklar şimdiki gibi. Dünyanın her tarafında anarşi her gün artıyor. Ahlaksızlık her gün artıyor. Bilim ilerledikçe ahlaksızlık çoğalıyor. Bilim ilerliyor, anarşi artıyor. Bilim ilerliyor, uyuşturucu artıyor. Bilim ilerliyor, polisiye tedbirler arttırılıyor, suçlar artıyor. Hiçbir çözüm bulunamıyor. Mektepler çoğalıyor. Ahlaksız, namussuz, hırsız insanlar çoğalıyor. Mektepler çoğalıyor, töre cinayetleri bitmiyor, devam ediyor. Bütün suçu töreye atmak neyin nesi? Hakikatte bu mektepler suçlu değil midir? Bu medeniyet suçlu değil midir? Bu insanlar bu mekteplerden mezun olmuyor mu? Bu medeniyetin içerisinde yaşamıyor mu? Bu medeniyet olmayan medeniyet tarafından eğitilmiyor mu? Madem ki bu medeniyetin başarısızlığı ortadadır, o halde neden hala Allah'tan alınmıyor kriterler? Neden hala batıdan ve batıcı kafalardan alınıyor? Allah Azze ve Celle bütün kainatı idare ediyor da insanı mı edemeyecek? Güneşleri idare ediyor, galaksileri idare ediyor, bütün her şeyi biliyor da insanı mı bilmiyor? Her şeyi idare ediyor da insanı mı serbest bırakmış? Mikropları bile serbest bırakmamış. Galaksileri serbest bırakmamış. Küçük büyük hiçbir şeyi serbest bırakmamış da insanı mı serbest bırakmış? Hem yeryüzünde kendi halifesi olarak insanı tercih edecek. İnsanı yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olarak gönderecek ve sonra ona medeniyetin yolunu göstermeyecek. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İşte Allah Azze ve Celle o manada de ki diyor ey Resulüm onlara de ki inne hudallahu vel huda. Allah'ın hidayeti işte hidayet odur. İşte onun dışında da hidayet arayanlar bulamayacaklar. Bilim bize yeter diyenler, artık bilim asrında yaşıyoruz, Allah'a ihtiyacımız kalmadı diye düşünenler, vahye ihtiyacımız yok diye düşünenler, bilginin kaynağı olarak bilimi görenler, vahyi Allah'tan geleni bilgi kaynağı olarak görmeyenler, işte onlara de ki, o sizin bilgi kaynağı zannettiğiniz şeylerde hata olma ihtimali var. Daima hata ediyor görüyorsunuz. Bilgi kaynağı zannettiğiniz bilimin daima hata ettiğini görmüyor musunuz? Dün bir şey söylüyordu, bugün onun yanlışlığını ispat ediyor. Bugün başka bir şey söylüyor. Belki yarın başka bir şey daha söyleyecek. Görmüyor musunuz? Bilim mutlak doğrulara ulaşamıyor. Mutlak hidayet yoluna ulaşamıyor. Bütün dünyada geçerli olabilecek, bütün toplumlarda geçerli olabilecek kriterleri bulamıyor. Sanayi toplumunda da geçerli olacak, tarım toplumunda da geçerli olacak, fakirler üzerinde de geçerli olacak, zenginler üzerinde de geçerli olacak. Bütün toplumlarda, bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda geçerli olabilecek kriterleri insanlar vaz edemiyorlar, görmüyor musunuz? İşte ondan dolayı farklı medeniyetler zuhur ediyor. Her memlekette yeni bir ayrı bir medeniyet meydana geliyor. Ondan sonra bu medeniyetlerin arasında çatışmalar meydana geliyor. Medeniyetler var olduğu müddetçe çatışmalar kaçınılmaz olacaktır. Madem ki medeniyetlerin çatışması istenilmiyor, o halde dünyada tek bir medeniyet kalmalı. O da Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği medeniyet olabilir. Çünkü bir millet kendi medeniyetinin dünyada hakim olmasını isterse, diğer milletler onu reddedecektir. Onların hidayet olarak gördüğünü başkalar hidayet olarak görmeyecektir. Amerika kendi medeniyetini zorla dayatacak olursa, diğer milletler haklı olarak reddedecektir. Avrupa kendi medeniyetini dayatacak olursa diğer milletler reddedecektir. Biz kendi medeniyetimizi kendi kafamızdan uydurduğumuz kriterleri dayatacak olursak başka milletler haklı olarak reddedecektir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kriterlerini bütün dünya kabul edebilir. Çünkü o Allah'tır. Çünkü o insanı yaratandır. Çünkü o her şeye yetkili olandır. Çünkü o her şeyi bilendir. İnsan ruhunu bilendir. İnsanın nefsini bilendir. Çünkü o gaybı bilendir. Koyduğu kriterler yarınlarda ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracak onu bilendir. Onun dışında madem bilen yok, onun dışında gaybı bilen yok, madem bütün gaybın anahtarları onun elindedir, o halde onun dediği olmalı. O halde onun dünyasında onun dediği olmalı. Madem en iyi bilen odur, o halde hidayet onun dediğidir. Onun dediği dışında bir hidayet bulmak mümkün değildir. Ve eğer bulunabilmiş olsaydım, işte şu anda dünyada huzur olması icap ederdi. Bilim madem ki hidayetin yolunu gösterecekti, öyle inanıyorlardı. İnsan olmanın yolunu gösterecek ve insan insan yapacaktı madem. Neden başaramadı bilim? Allah'ın kontrolünde olmayan bilim, nefisleri kontrol altına almamış olan bilim hiçbir zaman bunu başaramayacaktır. İnsanın nefsine hükmedecek olan bilim değil. İnsan nefsine hükmedecek olan vahidir. Kutsal olan bir şeydir. Kutsi olmayanın insan nefsine hakim olması mümkün değildir. Kutsi olan şey insanlar üzerinde hakimiyet kurar. Hatasız olan şey o da Allah'tan gelendir. Allah bir şey dediği zaman insan başka bir şey diyemez. Ama bilim adamı bir şey dediği zaman insan başka bir şey diyebilir. İşte o zaman onun dediğini yapmaz. Çünkü bilim adamının hata etme ihtimali vardır. İşte ondan dolayı ey Resulüm de ki hidayet yolunu bulmanız mümkün değil. Hidayet sadece Allah'ın dediğidir. Onun dışında bir hidayet söz konusu değildir. Ve umirna linuslime lirabbil alemin. Ve de ki yine biz emrolunmuşuz ki alemlerin Rabbine teslim olalım. Onun dışında başka bir şeye teslim olmamakla emrolunduk. İnsanların nefislerinden çıkardıkları kanunlara teslim olmamakla emrolunduk. İnsanların uydurdukları medeniyetlere teslim olmamakla emrolunduk. Biz kime teslim oluruz? Alemlerin Rabbine. Alemler Rabbi derken burada denilmek isteniliyor ki alemler Rabbi olmayana teslim olunulmaz. Çünkü o layık değildir. Madem ki alemler Rabbi değil, o halde onun dediği olamaz. Kimin dediği olur? Alemler kimin ise, alemler kimin kontrolünde ise, alemleri kim terbiye ediyor, kim kanun koyuyorsa, kainatta kimin dediği oluyorsa, Rabbin manası işte bu. Terbiye eden, kanun koyan, idare eden, otoriten sahibi olan, kanunun çıktığı merci demek Rab. İşte kainatta kimin dediği oluyorsa, kainatta hangi kanun geçerli ise, işte biz sadece ona teslim oluruz. Böyle söyle ey Resulüm. Kime teslim olmak lazım geldiğini onlara bu şekilde hatırlat. Demek ki insana teslim olunmayacak. Demek ki diktatörlere teslim olunmayacak. Demek ki zamanın firavunlarına, nemrutlarına teslim olunmayacak. Demek ki süper güçlere teslim olunmayacak. Demek ki nefislere ve şeytanlara teslim olunmayacak. Demek ki onlar layık değil. Çünkü alemler onların değil. Çünkü alemler onlar yaratmadı ve onlar idare etmiyor. Madem alemler Rabbi Allah'tır, o halde teslimiyet de sadece ona olacak. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا. Ve aynı zamanda şununla emrolunduk, namazı kılın ve Allah'tan sakının diye emrolunduk. Namazı kılın, hem yalnız kılmakla kalmayın. İkame, namazı ikame etmek, namazı kılmak demek olduğu gibi ikinci bir manası yeryüzünde namazı hakim kılmak demek. Namazı kaim kılmak, namazı yerine getirmek, yeryüzünde namazın kılınmasını temin etmek demek. Yeryüzünde namazın kılınacağı mescitler ikame etmek demek. Demek ki yalnız namaz kılmakla emrolunmamışız. Aynı zamanda namazı hakim kılmak. Aynı zamanda yeryüzünde insanların namaz kılmasını sağlamak. Çünkü namaz kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar. Dinin direğidir. İşte bununla da emrolunduk de. Ve Allah'tan sakınmakla, korkmakla emrolunduk de. İşte bunu yapanlar Allah'tan gerçekten sakınmış olanlardır. Allah onlara hidayet yolunu gösterdikten sonra o yolu bırakmayanlar. Dünya bir araya gelse, dünyanın bütün profesörleri bir araya gelse, yeni bir yol icat etse, bütün aristolar bir araya gelse, yeni kriterler vaz etse, hiçbirine dönüp bakmaz, tenezzül etmez. Filozofların o fikirlerini hiçbir zaman Allah'ınkine tercih etmez. Çünkü hidayet Allah'ındır. Hiçbir filozof yeryüzünde yeryüzünü Allah gibi bilebilir mi? Bir sineği yaratabilir mi? Bir sineğin kanadını bile yaratamayanlardan mı alacağız kriterlerimizi, kanunlarımızı, hidayet yolumuzu onlardan mı alacağız? De ki ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. De ki ben namaz kılmakla, namazı yeryüzünde hakim kılmakla, namazı demek ki devletin böyle bir vazifesi de var. Akimu kelimesi, namazı kılın, namazı kıldırın demek aynı zamanda. Yeryüzünde namazın kılınmasını sağlayın. Hem cemaatle kılın ve kıldırın. Hem de milletinizin namazı kılmasını sağlayın, onlara öğretin. Yeryüzünde mescitler ikame edin. Bu şekilde namazı ayakta tutasınız. Namazı kılmanın bir manası bu. Namazı ayakta tutmak. Akimus salah ifadesi. Namazı kılın demek olduğu gibi namazı ayakta tutun demek olur. Birileri namazı yere vurmak isteyecek. Namazı unutturmak isteyecek. Siz de o yere düşürülmeye çalışılan namazı ayağa kaldıracaksınız. Tutacak, kaldıracaksınız. Yeryüzünde mücadele edeceksiniz. Çünkü bunun için yaratıldınız. Ve huvellezi ileyhi tuşarun. Ve o Allah ki işte sadece ona döndürülecek, onun yanında toplanacaksınız. Madem ki dönüş onadır, madem ki toplanma sadece onun yanında olacak, sadece ona toplanacağız, başkasına değil. O halde o gün orada o kanun, onun kanunlarına göre muhakeme edileceğiz. Madem ki o gün onun dediği olacak, madem ki haşir onun yanında olacak, madem ki böyle, o halde bu dünyada da onun dediği gibi yaşamalı. Madem ki kıyamette onun dediği dışında başkalarının dediği olmayacak. Madem ki bu dünyanın diktatörleri orada zelil, rezil, rüsvay olacak. Onlar birer birer tutulup madem cehenneme atılacak. O halde o firavunlara, o diktatörlere itaat edilmeyecek. Madem ki dönüş sadece Allah'a. Madem ki toplanılacak yer sadece Allah'ın yanı. Madem ki orada sadece Allah'ın dediği olacak. Madem ki orada sadece Allah'ın kanunlarına göre muhakeme edilecek. Başka kanunlar orada geçerli olmayacak. O halde yeryüzünde de öyle olmalı değil mi? Madem ki kıyamet günü Allah'ın kanunları geçerli olacak ise, bu dünyada da onun dedikleri geçerli olmalı değil mi? Onun dediği gibi bir dünya meydana getirilmeli değil mi? Ve sadece ona itaat edilmeli değil mi? Madem ki bu dünyada onun dışında itaat ettikleriniz orada rezil, rüsvay edilecek ise, sen miydin insanlara, insanları kendine kul köle etmek isteyen? Sen miydin benimle savaşan? Sen miydin ben bir şey dediğimde başka bir şey diyen, Allah'a uymayın bana uyun diyen? Sen miydin denilecek ve kulağından tutulup, o yalancı perçeminden, alnından tutulup madem cehenneme sürülecek. O halde bu dünyada Allah'a itaat edilmeli. Madem ki bu dünyada Allah dışında itaat edilenlerin orada bir kıymet harbiyesi yok, o halde bu dünyada da Allah'a itaat edilmeli. Ve huvellezi halakas semavati vel arda bil hak. Ve o Allah ki gökleri ve yeri hak ile yarattı. Demek ki Allah'ın yarattığı, Allah'ın yaptığı her şey haktır. Demek ki Allah hak ile yaratır. Demek ki yaratmakta hak hakimdir. Demek ki hiçbir zaman batıl yere bir şey yaratılmaz. Allah Azze ve Celle tefekkür ehlinin bu sözü söylediğini ifade eder. İnne fi halqi semavati vel ard ve ihtilafi leyli ve nehari le ayatin li ulil albab. Gece ve gündüzün ard arda gelmesi bile, bu şekilde göklerin ve yerin yaratılışında ve gecenin gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için deliller var. Her akıl sahibine delil yok demek ki. Temiz akıllılar bundan anlayacaklar. Göklerin ve yerin yaratılışına bakacaklar. Gecenin gündüzün her gün ard arda gelişine bakacaklar. Herkes bakacak ama herkes görmeyecek. Belki matematik zekası olacak, fizik zekası olacak ama hakkı görme zekası olmayanlar, hakka karşı ilgisiz olanlar, görmek istemeyenler, aklı olduğu halde temiz akla sahip olmayan, ulul elbab'den olmayan, zevil ukul'den olsa bile, şu bildiğimiz akıl sahiplerinden olsa bile, fakat ulul elbab'den olmayanlar, işte onlar temiz akıl sahibi olmadıklarından, akıllarını kirlettiklerinden, fıtratlarını bozduklarından dolayı bu deliller onlar için delil olmayacak. Onlar görmeyecekler ama temiz akıl sahipleri işte bunu görecekler ve diyecekler ki Rabbena me halakte haza batila. Ey Rabbimiz, sen bunları batıl yere, boş yere yaratmış olamazsın. Sen mutlaka hak ile yaratıyorsundur. Mutlaka yaratılışta hak hakimdir. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Subhanek. Allah böyle bir şeyi boşuna yaratmaktan münezzehtir derler. Subhaneke fekine azabennar. Bizi ateşten muhafaza et ey Rabbimiz derler. Demek ki temiz akıl sahiplerinin bakışı böyle. İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki gökleri ve yeri Allah hak ile yaratmıştır. Yani madem ki hak ile yarattı, boş yere yaratmadı yani. Bunun sonunda bir hesap var. Allah Azze ve Celle'nin hak ile yaratması, boş boşuna yaratmaması, oyun ve eğlence olmadığı manasında. Bir başka ayette buyurur ki biz oyun oynamıyoruz. Biz oyuncu değiliz. Ey insanlar, siz büyükler bile oyun oynamazken nasıl olur da kainatın sahibi olan Allah'ın oyun oynadığını düşünebilirsiniz? Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz? Çocuklar ancak oyun oynarlar. Allah oyun oynar mı? Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsunuz? Bu kadar şey boşuna yaratılmış olabilir mi? Bir adam bir fabrika yapsa mesela, neden yaptın deseniz, boşuna işte laf olsun diye yaptım der mi? Hiç olsun diye yaptım der mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Madem mümkün değil, o halde Allah'ın da bu kadar kainatı boşuna yaratması mümkün değil. Ve kainatta hak hakimdir. Hak hakimdir. Bazen batıl hakim gelmiş olabilir. İnsanlar onu gördükleri zaman bu ayeti anlayamayabilirler. Madem ki göklerde ve yerde hak ile, her şey hakla yaratılmış, hakkın hakimiyeti üzerine kurulmuş dünya, madem ki kainattaki esas olan şey hakkın hakimiyetidir, batılın hakimiyeti geçicidir, bazen batıla hakimiyet verilebilir. Bunun sebebi Müslümanların gafletidir, görevlerini yapmamış olmaları. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin o kafirlere bir dönem güç ve kuvveti vermiş olması, onların gerçek yüzlerinin daha fazla ortaya çıkması için, onların karakterlerinin ve zulümlerinin ortaya çıkması ve daha büyük günahlar işlemeleri ve cehenneme gitmeleri için ve Müslümanların hakkı hakim kılmamalarından dolayı batıl bazen hakimiyetini tesis eder. Hak gelseydi batıl zahil olacaktı halbuki. Hakkın getirilmesi gerekiyordu. Hakkın getirilmemesinden dolayı bazen batıl hakim olur. Yoksa Kur'an öyle buyurmuyor mu? Hakkı getirirseniz batıl gidecek, zahil olacak demiyor mu? Eğer batıl gitmiyorsa demek ki müminler hakkı getirmemişlerdir. Yeryüzünde hak halbuki daima var. Ama hak bir yolla, Rabbani bir metotla hakim kılmadıklarından dolayı batıl bir türlü zahil olmuyor. Bir dönem batılın hakim kılınması insanlar için aynı zamanda imtihandır. Marazlı kalplerin ortaya çıkması için kim batılın hakimiyetine bakacak ve batılı hak zannedecek? İşte onları ortaya çıkartmak için bir hikmeti de budur. Allah ne yapıyorsa bir hikmete binaen yapıyor. İşte bugün mesela böyle insanlar yok mudur? Batılın hakimiyetine bakıp da, batının hakimiyetine bakıp da medeniyeti batıda arayanlar yok mudur? Modern hayatı medeni hayat zannedenler yok mudur? Onların medeni olmadığını anlamayan, bilimi, modern hayatı, teknolojiyi medeniyetle karıştıranlar yok mudur? Batılın ve batının, bugünkü batılın temsilcisi olan batının, bugünkü arizi o hakimiyetini yanlış anlayan, batıya hayranlık duyan, haktan vazgeçen, Kur'an medeniyetinden vazgeçenler yok mudur? Yaklaşık 1200 sene bu din yeryüzünde hakimiyetini kurmuştu. 1200 sene Müslümanlar yeryüzünde süper güç idiler. Yeryüzünde onların dediği oluyor, hakkın hakimiyeti gerçekleşiyordu. Son iki asırdan beri batılın hakimiyetini görüp de eski hakimiyetimizi unutanlar ve bugünkü batılın o arizi hakimiyetine bakıp da medeniyeti batıda zannedenler, işte onlar hakkında Kur'an böyle ifade ediyor. Onların gerçekleri göremediğini, hidayetin başka yerde aradıklarını, onlar medeni hayatın ne olduğunu anlayamamış olan kimselerdirler. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünü ve gökleri boşuna yarattığını düşünmektedirler. Halbuki çocuk ancak oyun oynar. Allah Azze ve Celle'nin bu kadar şeyi boşuna yaratması mümkün değil. Madem bu kadar gökler yaratılmış, madem bu kadar yeryüzü, içinde bu kadar mahlukat, her gün öldürülüyor, yeniden yaratılıyor, madem bu kadar mahlukun rızkı gönderiliyor, madem mükemmel bir düzen tesis edilmiş, demek ki bütün bunlar bir şey için. Eğer herkesin yaptığı yanına kalacak olursam ve bunun sonunda bir hesap olmayacak olursa, o takdirde Allah Azze ve Celle boşu boşuna yaratmış demek olur ki, bu batılla uğraşmaktır. Halbuki Allah Azze ve Celle abesle iştigal etmez. Bu kadar şey yaratıyor, idare ediyor, hepsinin rızkını gönderiyorsa demek ki bunun sonunda bir şey var. Olmasaydı bu kadar büyük bir tesis yaratmazdı. Bu kadar büyük bir tesisin sonunda bir şehir gelmeli. Tesislerin sonunda yolların ilerisinde şehirler olmaz mı? Şehir olmayan, ucunda şehir olmayan bir yol üzerinde tesis hiç gördünüz mü? Bu dünya denilen tesisin de ilerisinde bir şehir olmalı. Madem bu kadar büyük bir tesistir, o halde o şehir de o kadar büyük olmalı. Genişliği gökler ve yer kadar olan büyük bir şehir var ileride. Eğer olmasaydı o zaman bu tesisin manası ne ki? İleride şehir yoksa o zaman o yol üzerine tesis kurulur mu ki? Böyle bir şey görülmüş mü? İnsanlar bile ileride şehir yoksa o yolun üzerine tesis kurmuyorlar. Böyle bir cahillik yapmıyorlar. Allah Azze ve Celle nasıl olur da ileride cennet yok, cehennem yok ise, ahiret yok ise, şehir yok ise, nasıl olur da bu koca tesisi batıl yere, boş yere yaratmış olabilir? İşte Allah hak üzere yaratmıştır gökleri ve yeri. Madem öyle, bütün göklerde ve yerde madem ki hak hakimdir, o halde ey insanlar, sizin üzerinizde de hak hakim olmalı. Kendi başınıza olmamalısınız. Madem göklerde yerde hak hakim, o halde insanlar üzerinde de hak hakim olmalı. İnsan insana kulluk yapmamalı. İnsan kendisi gibi kul olanlara kul olmamalı. Allah bir şey dediği zaman akan sular durmalı. Kim ne derse desin artık ona itibar etmemeli. Çünkü gökler ve yer hak ile yaratılmıştır madem. O halde insan da hakka ittiba etmeli. Hakka ittiba etmeyenlere ittiba etmemeli. Ve yevme yekulu kun feyekun. Ve Allah Azze ve Celle bir gün ol der ve oluverir. Bir gün kıyametin kopmasını ister ve işte o zaman kıyamet kopuverir. Allah Azze ve Celle olmasını istediği bir şeye böyle söyler. Bir kendi kudretini anlatmak istiyor. Kendi kudretini göstermek istiyor. Allah Azze ve Celle sizin gibi çalışmaz denilmek isteniliyor. Allah sadece irade eder yani. Bir şeyin olmasını irade eder ve oluverir o şey. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kudreti sonsuzdur denilmek isteniliyor. İnsanların Allah'tan başka taptıkları ilahların böyle bir kudreti var mı? İnsanlar insanlara kulluk yapıyorlar ama şöyle bir düşünsünler bakalım. O kulluğunu yaptıkları insanların böyle bir kudreti var mı? Ol dediği zaman oldurabiliyor mu? Madem ki böyle bir kudretleri yok, o halde ilah değiller. Madem ilah değiller, o halde onlara itaat edilemez. Çünkü Allah bir şey demişse kullar, kullara itaat edemezler. Kavluhul hak ve onun sözü haktır. Allah Azze ve Celle'nin kelamı haktır. Onun kelamı dışında bir hak mevcut olamaz. Onun hak demediği hak değildir. Onun hak dediği sadece haktır. Çünkü Allah sonsuz ilim sahibidir. Sonsuz ilim sahibi olduğu kainatta kendisini göstermiyor mu? Bu kadar mahlukatı yaratıyor, öldürüyor, tekrar yaratıyor. Her şeyi hay ve kayyum olan Allah idare ediyor. Bütün bunlar Allah'ın sonsuz ilim sahibi olduğunu göstermiyor mu? O halde onun dediği haktır. Madem ki onun dediği haktır, o halde onun dediğine uyulacak. İnsanların dediğine uyulmayacak. Çünkü Allah'ın dediği haktır. وَلَهُ الْمُلْكُ Ve mülk de Allah'ın mülküdür. Onun dışında kimsenin yetkisi yoktur. Madem ki bütün her şeyin sahibi O'dur. Bu gömlek benimse benim dediğim olduğu gibi, bu kainat da Allah'ınsa Allah'ın dediği olmalı. Madem ki mülk O'nundur, o halde O'nun söz sahibi olması icap eder. Bu bütün insanların kabul edebileceği mantıklı bir itikat değil midir? İnsanın kalbi ve mantığı bunu kabul etmiyor mu? Gerçekten de bu kainatın sahibi kimse, onun dediğinin olmasını kalbiniz de kabul ediyor. Vicdanımız kabul ediyor. Aklımız da kabul ediyor. Madem ki kainat onun, mülk onun, o halde onun dediği olmalı. Yevme yunfekhu fissur. Ve Allah Azze ve Celle işte o gün sura üfürür. Kıyametin kopuşunu gerçekleştirecek olan sur. Bir hadiste surun ne olduğu peygamberimize sorulduğu zaman peygamberimiz bir boynuzdur demişti. Yani boynuz gibi olan eğri, bir boru gibi olan bir şey olduğunu anlatmıştı. Ama başka tabii ki bu bizim bildiğimiz bir boynuz değil. Bunu insan aklıyla anlayabilmesi mümkün değil. Bu insanın zekasıyla tespit edebileceği bir şey değil. Bazı rivayetlerde boynuzun şekli, büyüklüğü çok büyük olduğu, gökler ve yer kadar genişliği olduğu, her bir boğumunun gökler ve yerin genişliği kadar olduğu ifade olunuyorsa da, o gibi rivayetlerin birçoğunda zayıflıklar ve münkerlikler var. O rivayetler esas olarak alınamasa bile, fakat şu bir gerçektir ki bir sur var, bir boynuz var, üfürülecek olan bir boru yani. İsrafil aleyhisselama verilmiş, teslim edilmiş olan bir boru. Hadislerde 3 defa üfürüleceği ifade olunmuştur. Birinci üfürme korkutma üfürmesidir. Birinci üfürülüş gerçekleştiği zaman herkes korku içinde olacak. Korkacaklar. Müminler işte ondan evvel öldürülmüş olacaklar. Onlar o korkuyu yaşamasınlar diye. O kadar korkacaklar ki, o kadar korkuyu insan düşünemez bile. Birinci üfürüş insanları korkutacak olan üfürüş. Sonra Allah Azze ve Celle ikinci üfürüş için İsrafil emredecek. Ve ikinci üfürüş gerçekleştiği zaman öldürülecek insanlar. Öldürecek olan üfürüş. Ve sonra yeniden bütün mahlukat öldükten sonra, Azrail aleyhisselam hepsinin canını aldıktan sonra, en sonunda da kendi canını aldıktan sonra, Allah Azze ve Celle'den başka hiçbir canlı kalmadıktan sonra, Allah Azze ve Celle yeniden yaratacak İsrafil aleyhisselamı ve yeniden üfürmesini emredecek üçüncü üfürüş, yeniden diriliş üfürüşü, bütün mahlukatı yeniden diriltecek olan bu üfürüş gerçekleşecek. İşte mesele uzun uzun bazı rivayetlerde anlatılıyor ise de o tafsilatların demin de ifade ettiğim gibi birçoğunda münkerlikler var. Zayıf hadisler sınıfından dolayısıyla onlara fazla itibar edemeyiz ama fakat bu gibi bilgiler başka rivayetlerde de mevcut. Şahitleri mevcut. Başka hadisler de var bunlarla ilgili. İşte şahitleri olan o malumatlar kabul edilebilir. Birkaç defa bazı rivayetlerde iki defa bazı rivayetlerde üç defa sura üfürüleceği bildirilmiştir. İlk iki üfürülüş bazı rivayetlerde tek üfürüş olarak anlatılmıştır. Her neyse sonuçta iki veya üç defa üfürülecek ve sonunda insanlar ölecek ve tekrar dirilecek ve yeniden işte hesap kurulacak, mahkeme-i kübra gerçekleşecek. Aksi halde zaten dünya o zaman boşuna olmuş olurdu. Allah Azze ve Celle'nin adaletsiz olması icap ederdi. Eğer yeniden diriliş olmazsa, herkesin hakkı verilmezse, o zaman Allah adaletsiz bir ilah olması lazım gelir ki, böyle bir şey Allah için caiz değil. Madem ki el-adl sıfatına sahip, adalet sahibidir, o halde Allah adaleti gerçekleştirecektir. Bu dünyada madem adalet gerçekleşmiyor, işte bu ahiretin ispatıdır. Demek ki sonraya bırakılıyor. İşte o da budur. Bu ayette ifade edildiği gibi, sura üfürüldüğü gün, işte Allah sura üfürecek ve yeniden diriliş gerçekleşecek. Ve işte o zaman herkes hakkını alacak, zalim cezasını bulacak, mazlum ise hakkını alacak, kafir cehenneme, mümin cennetine gidecek. Aksi halde Allah Azze ve Celle o neden yaratmış olurdu ki bu dünyayı? Aksi halde Allah adaleti sağlamamış olurdu. Böyle bir şey Allah için caiz olamaz. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّرْ İşte o gün sura üfürülür. Alimul gaybi ve şehade. Allah Azze ve Celle görüleni de bilir, görülmeyeni de. Gaybı da bilir, şehadeti de. Hiç kimsenin bilmediği kadar bilir. Madem ki ol dediği zaman oldurur. Madem ki sura üfürülsün dendiği zaman üfürülür. Madem ki ölsünler dediği zaman ölürler. Madem ki kalksınlar dediği zaman kalkarlar. Madem ki her şeyi de bilir, gaybı da şehadeti de. Görüleni de görülmeyeni de bilir. İşte bu Allah olmanın şartıdır. Böyle olmazsa zaten Allah olamaz. Her şeye kudreti yetmezse o zaman adaleti sağlayamaz. Çünkü insanları yeniden yaratamaz. Her şeyi bilmezse o zaman yine adaleti sağlayamaz. Çünkü her şeyi bilmeyen Allah, her şeyi bilmeyen Allah Azze ve Celle, gaybı ve şehadeti, görüleni görülmeyeni, gizliyi açığı, kalplerimizden geçeni, her şeyi bilmez ise, o zaman nasıl ceza verecek Allah Azze ve Celle? Nasıl mükafat verecek Allah Azze ve Celle? İşte Allah olmanın, adaletle hükmedebilmenin, kıyamet gününde haklının hakkını verebilmenin, kötünün cezasını, iyinin mükafatını verebilmenin şartı budur. Alimul gaybi ve şehade olabilmek. Alimul gaybi ve şehade olmayan nasıl adaletle hükmeder? İşte bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin bir gün adaleti gerçekleştirebileceğini gösterir. Madem bu sıfatları var, o halde adalet gerçekleşecek. Ve huvel hakimul habir. Ve o Allah hakimdir ve habirdir. Madem hakimdir, hükmedendir, kanun koyandır, hakimdir yani. O halde Allah Azze ve Celle bütün kainata kanun koyduğu gibi insanlara da kanun koymuştur. Madem hakimdir, yani hikmet sahibidir, ne yaparsa bir hikmete göre yapar. O halde Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlarda bir hikmetin olacağı anlaşılmalı. Çünkü o hakimdir, hikmet sahibidir. O halde onun kanunlarındaki hikmeti anlayamasak bile itaat etmekle mükellefiz. Anlayamasak bile yine de itaat etmekle mükellefiz. Çünkü hakimdir. O hem kanun koyandır hem de hikmetle muamele eden, hikmetle kanun koyandır. Yaptığı işin arkasını düşünendir, bilendir. Her yaptığının bir hikmeti vardır. O halde onun dediği gibi yaşanılmalı. Hem de el habirdir o. Her şeyden haberdardır. O halde onun dediği gibi yaşanılmalı. Madem ki habirdir, her yapılanı biliyor. Her şeyi görüyor, her şeyden haberdar oluyor. O halde bir gün bunların hepsini haber verecek insana. Amel defterini insana teslim edecek. Ve işte o zaman amel defterini alanların bir kısmı amel defterini saklamak isteyecek. Kötü talebe gibi, karnesini saklamak isteyen gibi, bir kısmı ise defterini, amel defterini, karnesini gösterecek. He umukrav kitabiyeh diyecek. Alın bakın karneme, bakın kitabıma, amel defterime, bakın da karne görün. İşte hayatımı böyle değerlendirdim. Hiç boş durmadım, gece gündüz çalıştım, defterimi doldurdum diyenlerin defterim. Habir olan Allah herkese ne yaptığını haber verecek. Herkese amel defterini eline teslim edecek. Ve işte o zaman her nefis ne yapmışsa onu bilecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendi kudretini anlatıyor bize. Kendi kudretini, kendi adaletini. Mutlaka her şeyin sonunda, bu işlerin sonunda bir gün adaletin gerçekleşeceğini anlatıyor bize. Ey zalimler korkun deniliyor. Hesap vereceksiniz. Ey mazlumlar üzülmeyin, bir gün hakkınızı alacaksınız. Ey Irak halkı üzülmeyin, o süper güçten bir gün hakkınızı alacaksınız. Ey o kendini süper güç zanneden, bir gün süper gücün kim olduğunu anlayacaksın. İşte o zaman habir olan Allah sana ne yaptığını haber verecek. Mazlumların da hakkını senden alacak. Ve seni ebediyen cehennemine, o mazlumları ise ebediyen cennetine koyacak. O zaman nereye kaçacaksın? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا. O gün ey kafirler nereye kaçacaksınız? Nasıl korunacaksınız? O küçük çocuğun yaşlandığı, ak saçlı ihtiyara dönüştüğü, mecaz manaya göre söylüyorum. O küçük çocuğun yaşlandığı 70-80 sene sonra yani. O zaman geldiğinde nereye kaçacaksınız? Ey zalimler, o çocukların yaşlandığı dönem geldiğinde, yani sizin zulmünüz 70-80 sene kadar devam edebilir. O çocuklar 70-80 sene sonra ak saçlı ihtiyara döndüğünde yeni bir hareket başlar. Ve Allah Azze ve Celle dünyanın her tarafında sizin zulmünüze karşı hareketler başlatır. Firavuni sistemlere, Nemrudi sistemlere karşı Musalar, İbrahimler gönderir. İşte o zaman nereye kaçacaksınız? Madem Allah hakimdir, hikmet sahibidir, hikmetiyle muamele edecek. Size şimdilik müsaade ediyorsa bir hikmeti var. Madem el habirdir, her şeyden haberdardır. O halde sizi sonraya tehir ediyor. Allah mühlet veriyor ama asla ihmal etmiyor. Göreceksiniz, gösterilecek size. Yeryüzünde siz mi hakimsiniz? Allah mı hakim? Göreceksiniz, siz mi süper güçsünüz, Allah mı? Göreceksiniz, siz mi aşağılarda olacaksınız yarın, yoksa bu dünyada aşağılarda zannettiğiniz kimseler mi? Kıyamet koptuğu zaman hafidatur rafiye olan o kıyamet, kimini alçaltacak, kimini yükseltecek olan o kıyamet, o kıyamet gerçekleştiği zaman herkesin ne yaptığı kendisine bildirilecek. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında ezilen mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Kafirlerle mücadele veren, cihad eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.